Ayrım 15.
İşte bu tüsüyü Bertie kıstırmak üzere bizzat ihtiyar Liske yola çıktı. Adamın pencereleri eski bir manastıra bakan dairesi bomboştu. Liske eline geçirdiği evrakı incelerken manastır duvarını gözlemek üzere bir nöbetçi dikmişti. Genç bir askeri okul öğrencisiydi nöbetçi ve tekinsiz bir karanlık hüküm sürüyordu gözlediği bahçe. Oysa öteki tarafta pencere ve pencerede ışık vardı. Ayın da inatçılığı tutmuştu o gece. Yükselmek bilmiyordu bir türlü. Çalılar canlı gibiydi. Süngüsüyle karanlığı yokladı nöbetçi. Hiç kimse yok. Beni ne diye buraya diktiler sanki diye söylendi kendi kendine. Bu koskoca kale duvarına birisi tırmanabilirmiş gibi. Asıl ışık çeker düşmanı. Gidip pencere tarafına bir göz atayım. Ve küflü mantar kokan sığınağını terk edip uzaklaştı. Evrakı toplamış gitmeye hazırlanıyordu Liske. Belli belirsiz bir gölge kıpırdadı duvarın tepesinde. Bir kedi çevikliğiyle ağaca atlayıp kurbanına doğru uzandı. Ve sırtına saplanan bir hançerle olduğu yere devrilip kaldı genç öğrenci. Bir patlama sesi. Mahalleyi gözleyen askerler zincirini bir elektrik akımı gibi sarstı. Çizmelerin gürültüsü yankılandı kaldırımlarda. Kafatası yarılmış olan ihtiyar Liske çalışma masasını kırmızı bir derecikle sulayarak koltuğa yığılmıştı. Ama manastır duvarının gölgesindeki katil kaçamadı kurşunlardan. Paha biçilmez belgeler böylece elde kaldı. Arama taramalar kenti bütün gece alarm halinde tuttu. Kimliği hiçbir kütükte kayıtlı olmayan, şüpheli, silahlı ne kadar adam varsa Çeka'ya gönderiliyor, orada da bir özel heyet tarafından sıkı sıkıya aranıyordu. Küçük bir direnç harekatına yeltendi fesatçılar. Jilinski sokağında Lebedev Antoş'a telef oldu. Beş yoldaşa patlamıştı temizlik. Sovemenski ve Van Litke bunların arasındaydı. Liske, yılların bolşeviği, cumhuriyetin gözünü budaktan sakınmaz nöbetçisi, görevinin başına dönemeyecekti artık. Aynı gece Şepetovka'dan papaz Vasili, kızları ve bütün yardakçı takımıyla tutuklandı. Fesat bastırılmıştı ama bir yeni düşman tehdit ediyordu şehri. Felce uğrayan demiryolu şebekesi, açlık ve soğuk. Son kararı ekmek ve odun verecekti. Fedor düşünceli bir tavırla bıraktı sönmüş piposunu. Mavi duman bulutları yükselmekteydi Rusuvas'ın başı üzerinde. Kırçıl sakalıyla oynuyordu ihtiyar Takarol. Nutuk çekmekte olan dalsak kafalı üstada dikmişti gözünün bir tekini. Şaşılamıştı sanki. Akime çocukluğunu anımsattı birdenbire bu yanlamasına bakış. Küçükken avlularında bir horoz vardı, tıpatıp böyle bakardı o da. Bölge yürütme komitesinin toplantısı 2 saattir sürmekteydi. Ve odun sağlamakla yükümlü komitenin başkanı olan dazlak kafalı üstad konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyordu durmadan. İşte bu nesnel nedenler GUPKOM'un ve Ulaştırma İdaresi'nin kararını uygulamaya el vermemektedir. Tekrar ediyorum, bir ay bile olmadan kente 400 metre küp odundan fazlasını vermek olanaksız hale gelecektir. En azı 80 bin olarak saptamak, adıyla sanıyla hayal görmek demektir. Ve canı sıkılan insanların o acı dudak büküşüyle kapattı sözlerini. Rahatsız edici bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Tokarov konuştu. Yapacak hiçbir şey yok. Sözün kısası, Jelleskom'da zaten odun yoktu. Gene de yok. Bundan böyle de olmayacak, öyle mi? Özür dilerim yoldaş. Biz odunu hazırladık. Ama taşıt yokluğu. Taşıtları organize etmek üzere girişimde bulundunuz mu ki? Komple adı karışan uzmanları içeri tıktığımızdan beri haftalar geçti aradan. 3 kez bildirdim idareye ki taşıt yokluğunda mümkün değildir. Takarov sabırsızlıkla anladık diye sözünü kesti adamın. Ezberledik artık nakaratı. Yoksa budala yerine mi koyuyorsunuz bizleri? Konuşmanın alıverdiği bu yeni biçim, dazlak kafalı üstadın sırtında ani bir soğuk dalgasının etkisini yaymıştı. Karşı devrimciler tarafından girişilen sabotajın sorumlusu ben miyim yani diye geveledi. Kesin sorular yağıyordu şimdi adama. Zamansız bastıran alacalıklardan kaçar gibi kaçmak istiyordu bu sorulardan. Ama karşısında bulduğu tehlikeyi de kökünden sezmişti. Yılgın ve sinirliydi. Bir tek dileği vardı şu anda. Bu cendereden hemen kurtulup zaman öldürmek için Paul de Koş okuyaraktan bekleyen genç karıcığının yanına güzel bir yemek yemeye dönmek. Blok notuna, bu adamı gözlemek gerekiyor. Çalışma sırasında rastlanan basit ve budalaca bir beceriksizlik değil bununki. kapı dışarı edelim ve kendimiz girişelim işe diye yazıp Rusulbas'ın önüne sürdü. Rusulbas kabul etmişti. Telefona gitti Çukray. Döndüğünde kararın okunması bitmek üzereydi. Açıkça sabote ettiği için görevinden alınmıştır. Daha beterini bekliyordu üstad ve ucuz kurtulmuş olmaktan gelen bir güvenle kağıtlarını toplayıp ''Ne yapabilirim ki yurttaşlar?'' dedi. ''Ben partisiz bir uzmanım. Bu bakımdan da bana karşı beslediğiniz güvensizliği anlamıyor değilim. Ama vicdanım rahat.'' Hiç kimse yanıt vermedi kendisine. Aceleyle indi merdivenleri ve dışarının taze havasını yüzünde hissedince rahat bir soluk aldı. ''Adınız yurttaş?'' Birden yüreği hop eden dazlak kapalı üstad, üniformalı askere yanıt verirken hışkırığa tutuldu. Çerminski, Çukray haritada bir noktayı gösterdi parmağıyla. İşte Boyarka istasyonu, garın 6 vers ilerisinde, emek ordusu tarafından 8 ayda kesilip istif edilmiş tam 220 bin metreküp odun yığılıdır. Sonuç, bir ihanete uğradık ve kent gibi demir yolları da yakacaksız kaldı işte. Bu stoku taşımak için bir ay süresince her biri iki kere gidip gelmek koşuluyla tam 5000 kamyon gerekli. İşin felaketine bakın ki Orlik çetesi de bu bölgede iş görüyor. Plana dikkat edin şimdi. Kereste şantiyesinin aslında bittiği yerde başlaması ve gara doğru uzanması gerekirdi. Oysa bu namussuz alay tam ters yönde kesmiş keresteleri. Akıllıca davranmışlar sözün kısası. Hiçbir şekilde olanağı yok stoku kullanmaya. Bir süre çıt çıkmadı salonda. Gerisi belliydi. Bastırmak üzere olan bir kış, hastaneler, okullar ve şehirde 100 bin adam don tehlikesiyle yüz yüze geliyordu. Gardaki insan yığınına karşılık haftada ancak bir tren. Fedor'un yumruğu olanca hızıyla indi masanın üzerine. Bu işi halletmenin tek çaresi yoldaşlar. İlk stoklara en fazla 6 hafta içinde ulaşmak koşuluyla Boyarka'dan şantiyenin öteki ucuna bir banliyö hattı çekmektir. Bunun için de bize 350 kişiyle 2 mühendis gerekti. 8 gündür düşünüyorum bunu. Eski depoda bütün malzeme ile gereği kadar ray bulduk. Ama işçileri Boyarka'dan 15 günden fazla iskan etmenin olanağı yok. Bir tek yapı var bu bozkırın ortasında. O da yıkıntı halinde eski bir ormancılık okulu. Oraya komsomol delikanlılarını göndermeyi öneriyorum Akim. Kuşkulu bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Yol bakıcıların şefi safça başını sallayarak ''Boşuna üzülme azizim'' dedi. 7 versik bir mesafeye bu sonbaharda yağmur altında ve ilk soğuklarda göğüs gererek yol inşa etmek. Hiç kimse dayanamaz bu işe. Bunu söylemek kolaydır Andrey Vasilyevich. Ama o hainler şantiyeyi kurarken gidip iki kere kontrol etseydin daha iyi olurdu. Bu yolu inşa etmek zorundayız ve edeceğiz. Elimiz kolumuz bağlı bir halde soğuktan donamayız ya. Yağmur bir kış yağmuru gibi kamçılamaktaydı yüzleri. Birbiri içine girmiş koyu siyah bulutlar sürünüyordu oradan oraya. Gökyüzü alçalmıştı. Büyük ağaç kitlelerini her gün biraz daha çıplak bir hale sokuyordu sonbahar. Sanki oraya sığınmış gibi duran küçücük bir gar vardı ormanın ortasında. Gardan ayrılan gözenekli bir toprak şeridi çok geçmeden sık ağaçların arasına dalıp kayboluyordu. İşte bu dar şerit üzerinde çırpınıyorlardı. İğrenç bir hışırtıyla çalkalanan kaygan toprağı çiğnemekteydi durmadan çizmeler. Kaldıraçlar çeliklere sürtünüp acı acı gıcırdıyor, beller taşları kazıyordu. Ve bir elekten geçebilecek kadar ince damarlar elbiselerden sızıp terli vücutlara yapışıyordu. Emekçilerin eserini o saat alıp götürmekteydi yağmur. Tıkız bir balçık yapası haline gelip akıyordu dolma toprak ve raylar. Daha konar konmaz gömülüyordu toprağa. Ama karıncalar inatçıydılar. Gece aralarına kadar çırpınıyorlardı. Ve gözenekli dar şerit her gün biraz daha ilerliyordu ormanın bağrına doğru. Terk edilmiş bir binanın taştan iskeleti yükseliyordu garın arkasında. Alınabilecek nesi varsa çoktan alınmış, koparılmış, kıvrılmış bir binaydı bu. Dört geniş odanın beton zemini kalmıştı yalnızca. Ve işte bu ıslak zeminin üzerinde her gece 400 çamurlu adam sırılsıklam giysilerini bile çıkarmaksızın yan yana uzanıyordu. Tütüyor ama kurumuyordu giysiler. Beton zemine attıkları saman örtüsünün üzerine yatıp birbirlerini ısıtmaya çalışıyorlardı. Ve pencere boşluklarına cam yerine konulmuş hasırların arasından sular sızıyordu hep sığınaklarına. Yağmur dalgaları dam kalıntısını zorladıkça zorluyor, kapı yerine konmuş yarık tahtalarla körebe oynuyor gibi bir rüzgar. Sabahleyin bütün bu insanlar bir zamanlar mutfak yerine geçen derme çatma bir barakada bir tas çay yuvarlayıp dolma toprağa koşuyorlardı yeniden. Bütün yemekleri de öldürücü tek düzeliyle bir kat daha tatsızlaşan bir tabak mercimekle katran karası bir kilo ekmekten ibaretti. Onları daha fazla şımartmaya gücü yetmiyordu şehrin. Tokarev'i uyandırdı baba. Saçlarına kadar çamura bulanmış olan Kalyava da odaya dalmıştı. Yarım saat sonra Çukray'ın tetkikar sesi çınlıyordu telefonda. ''Ne dediniz? Ekmek mi yok? Derhal sorumluyu bulmaya gidiyorum.'' Ve humurdanarak yanıt veriyordu Tokarev. ''Sen asıl yarın kenti nasıl besleyeceğimizi söyle bana.'' Ama şafak sökerken çamurlu bir kamyon geliyordu uykusuzluktan tararmış yüze. Liske'nin oğlu iniyordu kamyondan. Kurucular tugayına yenmeyecek kadar kötü ve yenmezlik edilmeyecek kadar değerli olan ekmeği getiriyordu. Sağanak üstüne sağanak inmekteydi. Soğuğun dişlerini ayaklarında duyan Korçagin, ayağını gömüldüğü kaygan çamurdan zorlukla kurtardığında çektiği krampların nedenini anladı. Ayakkabısının pençesi incele incele erimiş ve kaybolup gitmişti. Öfkeyle aldı ayakkabıyı eline ve kendi kendine vermiş olduğu bütün sözleri unutup bir küfür savurarak barakaya yöneldi. Gardiyanın tombul vücutlu orta yaşlı karısı bir mutfak bıçağını ustalıkla bilemekteydi. Ayağı çıplak ve ateşin yanında görünce düşmanca bir bakış fırlattı delikanlıya. ''Demek dinleniyorsun aslanım, biraz erken değil mi daha? Böyle kurulup oturduğuna bakılırsa kendini hamamda sandın herhalde.'' Çizmesinin altını göstermekle yetindi Pavel. Kadın utanmıştı. Yumuşak bir sesle, ''Ben de tembelin biri sanmıştım sizi.'' dedi. ''Kocamın elinden kunduracık da gelir biraz. Ama çizmeniz tümüyle parçalanmış durumda. Onarmaya kalkmak boşuna zaman yitirmek olur. Hele durun bakayım, bu soğukta sakat kalamazsınız ya.'' Çıktı, bir süre sonra döndüğünde rahat bir kauçuk geçirdi delikanlının ayağına ve bacağını da kalın bir bezle sıkı sıkıya sardı. Şükran dolu gözlerle bakıyordu Pavel kadına. Gece bastırmıştı, 120 kişi yığılmıştı dar barakanın içine. Kimisi masanın, kimisi sobanın üzerinde insan salkımları vardı. Pakratov başkanlık ediyordu toplantıya. Kentten yeni dönmüş olan Tokarov konuşmaktaydı. Genellikle boğuk çıkan sesi madeni bir anlam kazanıyordu bu akşam. Bizim yerimizi alacak olan yedek ekip henüz hazırlanmamış durumda. Ayrıca bu ekibin kaç kişiden kurulu olacağını şimdiden kestirmek de mümkün değil. Ve soğuk bizi her an perişan edebilir. Kara kış bastırmadan şu namussuz bataklığı aşmamız gerekiyor. Eğer o bataklık bir buz tutacak olursa halimiz dumandır. Ne kazma kâr eder ne de kürek. Ben derim ki arkadaşlarım, canımız bir kere tam çıkacağına 5 kere yarım çıksın. Yeter ki zamanını bitirelim şu yolu. Bunu yapamazsak bolşevik sanmayalım kendimizi. Ve yaşlı adam bir el hareketiyle amansız kararı bildirdi. Ötekiler gidebilir, parti ve gençlik örgütü üyeleri gitmeyeceklerdir. El hareketi öylesine sertti ki her türlü umudu kökünden yıkıyordu. Bu çamur cehenneminden çıkılmayacaktı demek. Öyle bir uğultu kapladı ki barakayı, burnunuzun dibindekini duymak bile mümkün değildi artık. Ve insanların kıpırdanmasından, gece lambasının cılız ışığı ürkmüştü hemen. Şimdi ortalığa çöken yarı karanlıkta yüzler seçilmiyordu. Bir kısmı evin rahatlığını yüksek sesle hayal ederken, bir takımı da çoluk çocuğunu anıyordu acı acı. Bazıları ise öfkeleniyor ve bıkkınlıklarını haykırıyorlardı. Susanlar da vardı işlerinde. Aralarında yalnız bir tanesi düşünmüştü kaçmayı. Hiddetli çıkışlarla en ağır küfürleri karıştırıp haykırmaya başladı. Hepinize eşek tepsin. Görürsünüz yakında ananızın örekesini. 2 gün bile kalmam artık burada ben. Cinayet işledikleri zaman kürek mahkumu yaparlar adamı. Ya bizim ne suçumuz var peki? 15 günden beri anımızı belliyorlar burada. Yeter artık. Bu dala yerine konduğumuz yeter. Bizi bu çamurların içinde sürünmeye zorlayanlar gelip de kendileri çalışsın biraz. İnsan bir kere gelir dünyaya. Yarından tezi yok, pulumu pırtımı toplayıp gidiyorum. Küfürbazın tam önünde duran Okunev bir kirbit tutuşturdu. Bozguncunun kinle buruşmuş yüzünü karanlıktan çekip çıkarttı tittek alev. Kuprotkom'da bir çalışan bir muhasebecinin oğluydu bu. Öfkeyle itekledi Okunevi. Ne gözetleyip duruyorsun beni? Kaçmıyorum ki ben. Buradayım. Bir katil falan da değilim üstelik. Kibrit sönmüştü. Pantratov ayağa kalktı. Kim bu? Bu şekilde saçmalayan, parti tarafından bize emanet edilen bir görevi kürek cezasıyla karşılaştıran kim? Kardeşler anlayın bizi. Buradaki işi bırakıp gidemeyiz. Yerimiz burası bizim. Buradan defolmak demek 10.000 insanı soğuktan donmaya mahkum etmek demektir. Şunu belleyin ki kardeşler, işi ne kadar çabuk bitirecek olursak o kadar erken döneriz. Ama bu korkağın istediği gibi her şeyi yüzüstü bırakmak, idealimize ve örgütümüzün disipline ihanet etmektir. Güzel laflar etmeyi öteden beri sevmezdi Hamal. Tam susacaktı ki biraz önceki öfkeli ses yükseldi karanlıktan. Parti üyesi olmayanlar gidecek mi yarın? Gidecek. Bu söz üzerine iri yarı bir delikanlı kalabalığı itileyerek bir yol açtı kendine. Ve küçük bir karton vızıldadı havada bir yara sarmış gibi. Pankratov'un yüzüne çarpıp sıçradı. Dipnot 1, Taşra'daki İAŞ komitesi. Alın sizin olsun parti kartınız. Bir kağıt parçası için yaşamımı feda edecek kadar aptal değilim. Öfkeli bir uğultu örttü sonunu cümlenin. Yeter, anladık. Defolur gidersin, uzatma. Hem bir an önce defolup aramızdan satılmış herif. Peynire kurt düşer gibi sızmış konsomola Hergele. Niyeti post kapmakmış, anlaşıldı şimdi. Postunu eline verirler çok geçmeden, asalak. Başını kaldırmaya cesaret edemeden kapıya ilerliyordu adam. Bir cüzdanlıdan kaçar gibi yolundan çekiliyorlardı. Nihayet gıcırdadı kapı ve Pankratov'un bir işareti üzerine gece lambasının küçük alevi ufacık bir kül silindir haline getirdi kartı. Bir silah sesi yükseldi halinden. Ormanın karanlığına daldı bir aklı. Dört yandan adamlar koşuştu. İşlerinden biri bir küçük tahta park etti. Kapının altına sıkıştırılmış. Üzerinde kargacık burgacık bir yazı vardı tahtanın. Güçlükle okuyabildiler. Topunuz birden, nereden geldiyseniz oraya depolup gideceksiniz. Kalan olursa alnının ortasında kurşunu hazır bilsin. Merhamet etmeden geberteceğiz hepinizle. Emre itaat için 24 saat süre. Yarın gece bastırırken hesapları görmek üzere yeniden buradayız. Ataman Çesnok. Ataman Çesnok, Orlik'in teğmenlerinden biri. 2 Aralık. İlk karı bu sabah gördük. Geceleyin de don yaptı. Merdivenlerde Narkomindel'in bir tam yetkili başkanı Olşiski ile karşılaştım. Konuştuk. Dipnot 1. Dışişleri Bakanlığındaki Halk Komiserliği. O, ne kadar büyüleyici bir güzelliği var bu beyazlığın değil mi? Bayılırım ben kışın ilk günlerine. Ben, Boyarka'dakileri düşündünüz mü? O, tepkileriniz alabildiğine öznel. İnsanların acısı dünyanın güzelliğini bozabilir mi? Bu hesaba göre, örneğin gülmeyi yasaklamak gerekir. Yaşam sevincini dile getiren her türlü gösteriyi de sürüp çıkarmak gerekir yaşamımızdan. Gene bu hesaba göre cephede facia vardır. Ve gene cephede ölümün kendini her an hissettirmesiyle ortadan kalkmaktadır yaşamın anlamı. Gelin görün ki cephedekiler bile fırsatını bulur bulmaz basıyorlar kahkahayı. Geride ise her şey her zamanki akışına devam ediyor. Sevinçler ve gözyaşları, davetler, seyirler, endişeler, aşklar. Öyle değil mi? Avrupa'yı giymiş, her zamanki gibi sinek kaydı tıraş olmuş, hafifçe koku sürmüş duruyordu karşımda. Sözleri ne dereceye kadar işten kestiremiyorum. İlgi çekici bir tip. Batı'yı iyi biliyor. Uzun süre Paris'te oturmuş. Ama hiç sanmıyorum aramızda bir dostluk kurulabileceğini. Bir parti yoldaşı olarak bakmıyor sanki bana. Yalnız kadın yanımı görüyor. Arzularını gizlediği falan yok üstelik. Ve bu iyi bir şey. Aralarında kabalık yok. Süslemesini beceriyor. Ama enine boyuna düşünüyorum da, örneğin bir çukrayın kabalığa kaçan basitliğini Olşiski'nin o Avrupalı inceliğinden daha yakın buluyorum kendime. Boyarka'dakiler nasıl çıkacak işin içinden bu soğukta? Dubova 8 gündür orada. Ortak Ulaşım Müdürlüğü kendisinden şikayette bulunmuş, cezalandırılmasını istiyor. Mangasındaki öteki çocuklarla birlikte Pusa'ya, Vodisa'dan gelen bütün trenleri zorla durdurup yolcuları silah tehdidiyle indirdikten sonra yoldaşlarına yardım aşkıyla yanan tramvay işçilerinin de yardımıyla tam 19 arabaya materyal yüklemiş ve Boyarka'ya göndermiş. Akim, gelecek toplantı gündemini almayı reddetti bu sorunu. İdarenin akıl almaz direncini, Ulaşım Müdürlüğü'nde hüküm süren korkunç bürokratizmi anlatmıştı çünkü bize Dimitri. Boyarka'daki kurucular rayları bekleyip dururken Ulaşım Müdürlüğü'nün Tugay hizmetine 2 arabadan fazlasını vermeyi reddettiğini düşünüyorum da tüylerim diken diken oluyor. Tutta da çıkmış duva duva nutuk çekiyordu. Bu türden partizan alışkanlıklarına artık son vermenin zamanı gelmiştir. Böyle keyfi davranışların cezası doğrudan doğruya hapistir bugün. Sanki hemen silaha sarılmak yerine tatlı dille anlaşmak mümkün değilmiş gibi. Yaşamında hiçbir zaman Dimitri'yi bu derece öfkeden çılgına dönmüş görmedim. Ne dedin? Ne dedin? Tatlı dille anlaşmak mı dedin? Kağıt faresi. Verdiğin akılları sevsinler senin. Sıcacık bir köşeye yerleşmiş efendimiz, mürekkep yalayıp laf döktürüyor. Beni iyi dinle efendi. Boyarka'ya yanında raylar olmadan dönecek olursam, ağzımı burnumu darmadağın ederler benim. Ve de haklı olurlar. Seni de yollamalıydılar oraya. Dünyanın kaç bucak olduğunu görmeliydin bir güzel. 3 Aralık Gupkom'da bölge çekasının yeni bir genelgesi söz konusuydu bugün. Okine ile bazı başka yoldaşlar el ele verip Motovilovka istasyonuna bütün gayrimeskun binaların kapı ve çerçevelerini kaldırmaya gitmişler. Ganimetlerini bir vagona yüklemek üzereyken mahalli Çeka temsilcisi kendilerine engel olmak istemiş. Adamın silahını almışlar elinden ve ancak tren hareket edince geri vermişler. Tabii bütün kurşunları da çıkarttıktan sonra. Tokarov'a gelince Ulaşım Müdürlüğü onu da depodan tümüyle keyfi olarak 20 bin put bir çivi çekmiş olmakla suçluyor. Şantiyeden onlar için uzun kütükler taşıyan köylüleri ödemek üzere yapmış bunu Tokarov. Orada travers yerine kullanıyorlarmış bu kütükleri. Bütün bu olup bitenden Çukra'ya söz ettiğimde omuz silkerek güldü ve ''Merak etme'' dedi. ''Hükümsüz kılarız suçlamaları.'' Dipnot 1. 16.33 kilogram tutarındaki Rus ölçü birimi. Boyarka'da durum kritik. Her geçen günün önemi var. En küçük bir hata görünce ortalığı kasıp kavurmak zorunda kalıyoruz burada. İdarecilerden işleri şu veya bu biçimde frenleyenlerin hepsi Gupkom'a sevk ediliyor. Oradaysa çocuklar her gün bir parça daha yıkıyor fetihsizlik duvarlarını. Kent hastanesinde hastalar yataklarından çıkmıyor artık. 2 günde bir ısınıyor hastane. Hayır Oşinski yoldaş, hayır. Facia yalnız cephede değil, aynı zamanda geridedir. 4 Aralık. Kar yağdı bütün gece. Boyarka'da çalışma durmuş. Yolu temizletmek gerekiyor. Kararını verdi Gupkom. Şantiyeye ulaşmak için son süre 1 Ocak 1922. Söylendiğine bakılırsa Tokarov, eğer toptan donup kalmazsak başarmış oluruz demiş. Korçekin'den hiç söz edilmiyor. Beni asıl şaşırtan Pankratov'un hedef olduğu cinsten hiçbir şikayet bulunmayışı Pavel için. Niçin benden kaçmakta ısrar ettiğini hala anlamış değilim. 5 Aralık Dün Orlik çetesi kuruculara ateş açtı. Yumuşak kaygan kara ihtiyatla basıyordu hayvanlar. Zaman zaman bu kalın beyazlığın altında kalmış kuru dalın kırılmasıyla çıkan gürültü atları ürkütüyor ve şahlanıp geriyordu beygirleri.